Ayrım 29, sayfa 320. Üzerlerinde dolgulu kahverengi zarfların sıralandığı raflarla dolu bir odanın yanından geçtiler. Harry, ülkenin dört bir yanındaki polis istasyonlarının isimlerinin yazılı olduğu zarfların içinde analize gönderen giysi parçalarının, saç tellerinin, mobilya örtülerinin, kan ve diğer organik maddelerin bulunduğunu biliyordu. Hepsi de DNA denen gizemli sarmalın üzerinde belirli noktaları gösteren ve sahibini %99, birçok dokuzluk bir kesinlikle belirleyen o sayısal kodu çıkarmak için buradaydı. Gerda Nelvik'in odası bir dosya dolabı ile üzerinde bilgisayarın, kağıt yığınlarının ve snowboardlarıyla poz vermiş gülümseyen iki erkek çocuğun bulunduğu büyük bir fotoğrafın olduğu bir çalışma masasını ancak içine alacak büyüklükteydi. Harry otururken sizin çocuklarınız mı diye sordu. Sanırım diyerek gülümsedi Gerda. Efendim? Bizim burada sık yaptığımız bir espri. Test için örnek gönderen biriyle ilgili konuşacaktınız değil mi? Evet. Bir kurum tarafından yapılan tüm DNA testleri başvurularını öğrenmek istiyorum. 12 yıl öncesinden başlayarak ve testleri kimler için istediklerini. Anladım. Hangi kurum? Marianne's Kliniği. Marianne's Kliniği mi? Emin misiniz? Neden? Kadın omuz sikti. Babalık vakalarında genellikle başvuruyu mahkeme ya da savcı yapar. Ya da doğrudan şahıslar. Bunlar babalık davaları için değil, kalıtsal hastalık ihtimali için aile bağlarını öğrenmek üzere istenmiş testler. Aha dedi Gerda. O halde veri tabanımızda olması gerek. Hemen kontrol edilebilecek bir şey mi? Bir süre bekleyecek vaktiniz varsa evet. Gerda saatine baktı. 30 saniye kadar. Harry başını oynattı. Gerda klavyenin tuşlarına basarken yazdığı harfleri okudu. M, A, R, I, E, N, L, Y, S, T, K, L, I, N, I, yumuşak G, I. Sandalyesine yaslandı ve bilgisayarın işini yapmasını bekledi. Bu sonbahar havalar berbat değil mi diye sordu. Evet öyle diye yanıtladı Harry kilometrelerce uzaktaki zihniyle. Beklediği cevabı alıp almayacağını anlamak ister gibi pür dikkat sabit belleğin vızıltısını dinledi. Karanlık insanların canını yakıyor dedi Gerda. Umarım yakında kar yağar. En azından ortalık biraz aydınlanır. Hı hı dedi Harry. Vızıltı sona erdi. İşte bitti dedi kadın ekrana bakarak. Harry derin bir nefes aldı. Evet, Marianne's kliniği müşterimiz olarak görünüyor ama epeydir bir şey göndermemişler. Harry hatırlamaya çalıştı. İdarvet de sen oradan ne zaman ayrılmıştı? Gerda'nın kaşları çatıldı ama gördüğüm kadarıyla önceden bayağı bir örnek göndermişler. Kadın duraksadı. Harry bir şey söylemesini bekledi. Sonra devam etti. Bir sağlık merkezi için olağan dışı bir sayı diyebilirim. Harry'nin içine bir his doğdu. Yürümeleri gereken yol, onları labirentten kurtaracak çıkış buydu. Daha doğrusu labirentin içine karanlığın kalbine sokacak yol. Test edilenlerin isimleri ya da kişisel bilgileri elinizde var mı? Gerda başını iki yana salladı. Genellikle olur. Ama bu merkez belli ki isimlerin gizli kalmasını istemiş. Siktir dedi içinden Harry. Gözlerini kapadı ve düşündü. Ama test sonuçları hala duruyor değil mi? Yani örneği incelenen insanların baba olup olmadıkları. Evet dedi Gerda. Peki sonuçlar nasıl? Size hepsi için bir cevap veremem. Her birine tek tek bakmak lazım. Bu da biraz zaman alır. Anladım. Test edilenlerin DNA profilleri kayıtlı mı? Evet. Peki bu testler suç vakalarında olduğu gibi ayrıntılı mı yapılıyor? Daha da ayrıntılı. Babalık durumundan emin olmak için daha fazla belirtici ihtiyacımız oluyor. Genlerin yarısı anneden geliyor çünkü. Yani belirli bir kişiden tükürük örneği alıp buraya göndersem Marianne's kliniğinin gönderdikleriyle aralarında benzerlik var mı? Bakabilirsiniz öyle mi? Yanıt evet dedi Gerda bir açıklama beklediğini ima edecek şekilde. Güzel dedi Harry. Emniyetten arkadaşlarım size son yıllarda kaybolan kadınların eşlerine ve çocuklarına ait birkaç tükürük örneği yollayacak o halde. Daha önce gönderilip gönderilmediklerini kontrol etmeniz için. Gerekli izinleri alıp bu işin öncelik kazanmasını sağlayacağım. Gerda'nın gözlerinde bir ışık belirdi. Tabii ya, sizi nerede gördüğümü hatırladım Bosse'de. Bu testler şeyle mi? İçeride yalnızca ikisi olmasına rağmen canavara takılan o isim yüksek sesle söylenmemesi gereken bir lanet, ayıp ya da büyülü bir sözmüş gibi sesini alçalttı. Harry, Katrin'i arayarak San Hangoen'deki Java kafede buluşmak istedi. Girişi ancak bir biçme makinesinin geçeceği genişlikte olan, kapısına park edilen araçların çekileceğini söyleyen bir tabelanın asılı olduğu eski bir apartmanın önünde durdu. Ulla Weisswein olmazsa olmaz cumartesi alışverişleri için oradan oraya koşturan insanlarla doluydu. Sen Hans Haugen'i süpürerek Var Frelsers mezarlığına doğru yol alan buz gibi soğuk, başları öne eğik yürüyen bir cenaze alayının siyah şapkalarını havalara uçuruyordu. Harry karton bardakta bir duble espresso ve cortado alarak kaldırımdaki sandalyelerden birine oturdu. Yolun diğer tarafındaki gölette beyaz bir kuğu, soru işaretini andıran boynuyla tek başına suda daireler çizerek yüzüyordu. Kuğuyu izlerken Harry'nin aklına tilki kapanları geldi. Rüzgar suyun yüzeyini titretiyordu. Cortrado hala sıcak mı? Katrin önünde dikilmiş elini uzatıyordu. Harry bardağı ona verdi ve birlikte Harry'nin arabasına yürüdüler. Cumartesi sabahı çalışabiliyor olman harika, dedi Harry. Cumartesi sabahı çalışabiliyor olman harika, dedi Katrin. Ben yalnızım, dedi Harry. Cumartesi sabahlarının bizim gibiler için hiçbir değeri olmaz. Seninse bir hayatın olmalı. Arabaya gittiklerinde yaşlı bir adam dikkatle ona bakıyordu. Çekici çağırdım, dedi. Evet, bu aralar çok kişi çağırıyor, dedi Harry arabasının kilidini açarken. Ama duyduğuma göre park yeri bulmak sorun oluyormuş. Arabaya bindiklerinde buruşuk bir elin camı tıklattığını gördüler. Harry pencereyi indirdi. Çekici yolda, dedi ihtiyar adam. Burada kalıp beklemeniz gerek. Harry kimliğini göstererek ciddi misiniz diye sordu. Adam kartı umursamadı ve ters ters saatine baktı. Burası bir apartman girişi sayılamayacak kadar dar, dedi Harry. Yasa dışı tabelanızı sökmesi için trafik şubeden birini çağıracağım. Korkarım yüklü de bir ceza ödeyeceksiniz. Ne? Biz polisiz. Yaşlı adam kimliği eline aldı. Şüpheli gözlerle bir Harry'e bir kimliğe baktı. Yüzünü ekşiterek bu seferlik sorun değil gidebilirsiniz dedi ve kartı geri verdi. Hayır sorun dedi Harry. Trafik şubeyi hemen şimdi arıyorum. Adam öfkeli gözlerini ona dikti. Harry kontaktaki anahtarı çevirdi, motoru çalıştırdı ve yeniden yaşlı adama döndü. Bizim değil, sizin burada beklemeniz gerek. Uzaklaşırken dikiz aynasından adamın şaşkınlıkla ağzını açtığını görebiliyorlardı. Katrin güldü. Ne fenasın, ihtiyar bir adamcağızdı. Harry göz ucuyla ona baktı. Yüzünde gülmekten canı yanıyormuş gibi garip bir ifade vardı. Saçma ama Fenris Bar'da yaşadıklarından sonra onun yanında daha rahat davranır olmuştu. Belki de güzel kadınların özelliğiydi bu. Reddedilmeleri size saygı duymalarını sağlıyor, size daha çok güvenmeye başlıyorlardı. Harry gülümsedi. Bu sabah ereksiyon olmuş bir halde uyandığını ve rüyasında onu Fenris Bar'ın tuvaletinde lavabosunda bacaklarını açıp otururken becerdiğini gördüğünü bilse ne tepki vereceğini merak etti. Her içine girdiğinde testislerinde porselenin dondurucu soğuğunu duymuş, darbelerin şiddetiyle boruların gıcırdadığını, lavabo musluklarından suların döküldüğünü ve neon lambaların yanıp söndüğünü hissetmişti. Katrin'in arkasındaki ayna o kadar titremişti ki kalçaları, sırtı ve bacakları musluklara, el kurutma makinelerine ve sabunluklara vururken Harry'nin yüz hatları bulanıklaşmıştı. Yüzünü ancak durduğunda görebilmişti. Ama aynadaki yüz onun değil bir başkasınındı. Neyi düşünüyorsun? Diye sordu Katrin. Üremeyi, dedi Harry. Ha? Harry ona bir paket uzattı. Katrin paketi açtı. En tepede DNA tükürük testi seti başlıklı bir kağıt duruyordu. Bu iş bana bir şekilde tamamen babalıkla ilgiliymiş gibi gelmeye başladı, dedi Harry. Ama nasıl ve neden olduğunu hala bilmiyorum. Peki nereye gidiyoruz, diye sordu Katrin, pamuklu çubuklarla dolu küçük bir paket havaya kaldırarak. Söyle Hogda'ya, dedi Harry. İkizlerden tükürük örneği almaya. Çiftliği kuşatan tarlalardan kar artık çekiliyordu. Yine de ıslak ve gri haliyle de olsa işgali altındaki köyleri hala terk etmemişti. Rolf Ottersen onları kapıda karşıladı ve kahve teklif etti. Montlarını çıkarırlarken Harry onlardan ne istediğini söyledi. Rolf Ottersen nedenini sormadı, yalnızca başıyla onayladı. İkizler oturma odasında örgü örüyordu. Ne örüyorsunuz diye sordu Katrin. Kızlar bir ağızdan atkı dedi. Teyzemiz öğretiyor. Sallanan sandalyede örgüsünü örerek Katrin'e güler yüzlü bir seni tekrar görmek güzel bakışı atan Anne Pedersen'i işaret ettiler. Katrin bir pamuklu çubuğu havaya kaldırarak onlardan sadece tükürük ve mukus örneği almak istiyorum dedi. Kızlara döndü. Ağzınızı kocaman açın bakalım. İkizler kıkırdayarak gülüp örgülerini bıraktılar. Harry, Rolf Ottersen'in peşinden mutfağa gitti. Büyük bir su ısıtıcısı çalışıyordu ve etrafa sıcak kahve kokusu sarmıştı. Demek yanıldınız, dedi Rolf, doktor hakkında. Belki, dedi Harry. Belki de olaylarla gerçekten bir ilgisi vardı. Ahırınıza tekrar bakmamın mahsuru var mı? Rolf Ottersen, Harry'e izin verdiğini gösteren bir işaret yaptı. Ama anne orayı toparladı. Görecek fazla bir şey yok. Ahır gerçekten toparlanmıştı. Harry, Holm örnek alırken yerde parlayan yoğun ve koyu kırmızı tavuk kanını hatırladı. Şimdi ise her yer ovulup temizlenmişti. Kanın işlediği yer, döşemeleri hala pembeydi. Harry kütüğün yanında dikilip kapıya baktı. Kardan adam içeri girdiğinde Sylvia'nın burada tavuk kestiğini hayal etti. Şaşırmış mıydı acaba? Kardan adam geldiğinde tavukların ikisini kesmişti. Hayır, üçünü. Neden o iki olduğunu düşünmüştü ki? İki artı birdi. Peki o artı neyin nesiydi? Harry gözlerini kapadı. Buraya ilk geldiğinde tavukların ikisi kesme kütüğünde yatıyordu. Ve kanları talaşların üstüne akıyordu. Tavuklar normalde böyle kesilirdi. Ama üçüncüsü biraz daha uzaktaydı ve yerleri kirletmişti. Amatörce. Boğazının kesildiği yerde kan pıhtılaşmıştı. Tıpkı Silvia'nın boğazı gibi. Holm'un bu durumu nasıl açıkladığını hatırlayınca gerçeğin yeni olmadığını, tüm diğer muğlak düşünceler, belli belirsiz fikirler gibi en başından beri orada durduğunu fark etti. Üçüncü tavuk da kadın da aynı şekilde elektrikli ilmekle öldürülmüştü. Kardan adam son tavuğu kendisi öldürdüyse neden baltayı değil de ilmeği kullanmıştı? Nedeni basitti. Çünkü balta ormanın derinliklerinde kaybolmuştu. Öyleyse bu işi cinayetten sonra yapmıştı. Tüm o yolu geri yürüyüp tavuğu öldürmüştü. Ama neden? Bir tür vudu ayini mi yapıyordu? Yoksa birden canı öyle mi istemişti? Saçmalık. Böyle bir ölüm makinesi daima plana sadık kalır, düzenini bozmazdı. Bir sebebi olmalıydı. Neden? Ne neden? Dedi Katrin. Harry onun geldiğini duymamıştı. Katrin ellerinde pamuklu çubukların olduğu iki plastik torbayla ahırın kapısında dikiliyordu. Tekli ampulün ışığı yüzüne düşüyordu. Harry onu bir kez daha ellerini kendisine doğru uzatmış kapıda dikilirken görünce ürperdi. Tıpkı Becker'in evinde olduğu gibi. Ama başka bir şey daha vardı. Harry'nin şimdi farkına vardığı bir şey. Dediğim gibi diye mırıldandı Harry tahtalardaki pembe izleri incelerken. Bence tüm bunlar aile ilişkileriyle ilgili. Bir şeyleri örtbas etmekle. Kim diye sordu Katrin ona doğru yürüyerek. Çizmelerinin topukları ahşap zeminde tıkırdadı. Aklında kim var? Dedektifin yanına gelip çömeldi. Sıcak teninden soğuk havaya karışan erkeksi parfümü Harry'nin yüzüne çarptı. Hiçbir fikrim yok. Bu sistematik bir süreç değil. Kafandaki fikri soruyorum sadece. Kesin aklında bir teori vardır. Katrin sağ işaret parmağını talaşların üzerinde gezdirip öylesine şekiller çizdi. Harry geri çekildi. Teori bile denemez. Hadi aman söyle gitsin işte. Harry derin bir nefes aldı. Arve stop. Ne olmuş ona? Dediğine göre İdar Vetlesen'e tenisçi dirseğiyle ilgili tıbbi yardım almak için gitmiş. Borgild ise Vetlesen'in stöpe ait hiçbir kayıt tutmadığını söylüyor. Kendime bunun nedenini sorup duruyorum. Katrin omuzlarını kaldırdı. Belki de stöpün gitme nedeni bir dirsekten fazlasıdır. Belki estetik ameliyat olduğunun belgelenmesinden korkmuştur. İdar Vetlesen bundan korkan hastaların kaydını tutmasaydı dosyalarda tek bir isim bile göremezdik. O yüzden bu işte başka bir şey. Gerçekten öğrenilmemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Stöp, Boste'de yalan söyledi. Ailesinden geçen bir delilik ya da hastalık olmadığını söyledi. Aslında var mı? Şimdilik var olduğunu kabul edelim. Ne de olsa bir teori. Teori bile denemeyen bir teori mi? Harry başını salladı. İdar Vetlesen, Norveç'in en gizli far sendromu uzmanıydı. Kendi yardımcısı Borkild'in bile bundan haberi yoktu. Peki nasıl oldu da Silvia Ottersen ve Birte Becker'in yolu onun muayenehanesinde kesişti? Nasıl? Vetlesen'in asıl uzmanlık alanının bu hastalıktan ziyade sırt tutmak olduğunu düşünüyorum. Yaptığı işin bunun üzerine kurulu olduğunu kendi söylemişti. O yüzden aynı zamanda arkadaşı olan bir hastası, teşhisi gerçek bir uzman yapmış olsa da yardım istemek için ona gitti. Çünkü teşhisi koyan gerçek uzman Vetlesen kadar ağzı sıkı olamazdı. Bunun bir sır olarak kalması da şarttı. Vetlesen'e gelip onunla ilgilenmesi için yardım istedi. Hatta belki fazladan para verdi. Ne de olsa epey parası vardı. Arve Stöp'ün mü? Evet. Ama zaten teşhisi başka biri koymuş. Yani bu bilgi her türlü açığa çıkabilir. Stöp'ün asıl korkusu bu değildi. O doktora çocuklarıyla beraber gitmekten korkuyordu. Hastalığın onları da geçip geçmediğini öğrenmek istiyordu çünkü. Ve bunun mutlaka gizli kalması gerekiyordu. Çünkü kimse onun çocuğu olduğunu bilmiyordu. Kadınların kocası çocukların kendine ait olduğunu sanıyordu. Başka bir deyişle Philip Becker bu zamana kadar Jonas'ın babası olduğunu düşünüyordu. Ve tabii ki Harry başıyla çiftlik evini gösterdi. Rolf Ottersen mi? Diye fısıldadı Katrin nefesi kesilerek. İkizler mi? Yani sana göre plastik torbaları kaldırdı. Bunlar Arve Stöp'ün genleri mi? Muhtemelen. Katrin ona baktı. O kadar kayıp kadın, başka çocuklar da olabilir. DNA testi Stöp'ün Jonas'ın ve ikizlerin babası olduğunu doğrularsa pazartesi günü diğer kayıp kadınların çocukları için de test yaptırırız. Yani Arve Stöp tüm Norveç'i dolaşıp kadınlarla sevişiyor mu diyorsun? Onları hamile bırakıyor, çocuklarını doğurduktan yıllar sonra da öldürüyor mu? Harry omuz sikti. Neden? Diye sordu Katrin. Bu dediklerim doğruysa büyük bir delilikten bahsediyoruz demektir. Zaten sadece tahmin yürütüyorum. Ama her delilin arkasında daima net bir mantık olur. Berhaus foklarını duymuş muydun hiç? Katrin başlarını iki yana salladı. O türün babaları soğuk ve mantıklıdır dedi Harry. Dişi doğum yaptıktan ve yavru ilk kritik dönemi atlattıktan sonra babaanneyi öldürmeye çalışır. Çünkü dişinin bir daha onunla çiftleşmek istemeyeceğini bilir. Ve başka yavru fokların kendi nesliyle rekabet etmesini istemez. Katrin anlamakta güçlük çekiyormuş gibi göründü. Bu delilik, evet dedi. Ama galiba daha delice olan şey bir fok gibi düşünmek. Ya da birinin bir fok gibi düşündüğünü düşünmek. Dediğim gibi dedi Harry dizlerinden gelen gıcırtıyla doğrularak. Buna teori bile denemez. Katrin gözlerini dedektife dikerek yalan söylüyorsun dedi. Arve Stöp'ün çocukların babası çıkacağına şimdiden eminsin. Harry ona çarpık bir gülümsemeyle karşılık verdi. Sen de benim kadar delisin dedi Katrin. Ayrım sonu sayfa 329. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Gerda Nelvik. Gerda Nelvik. Sen Hanhagen. Sthanhaugen. Java. Java. Ullevalsveen. Ullevalsveen. Var Frelsers. Varfrelsers. Anne Pederden. Anne Pederden.